Ayrım 9, Halk Avcısı, Jack London, Sayfa 99. Porportuk'un Aklı. Elsu, manastırda yaşayan bir kızdı. O daha ufacık bir kızken anasız kalmış, bu körpecik fidanın cehennem ateşinde yanmasına gönlü razı olmayan rahibe Alberta, yangından mal kaçırır gibi bir yaz günü Elsu'yu Holy Cross manastırına götürüp Tanrı yoluna adamıştı. Elsu özbeöz kızılderiliydi. Yine de öbür melez ya da az buçuk melez kızların hiçbiri su dökemezdi eline. İyiliksever rahibeler şimdiye dek böylesine ele avuca sığmayan sıcakkanlı, girişken bir kız görmüş değillerdi. Elsu'nun 10 parmağında 10 marifet vardı, hamarattı, akıllı usluydu, hanım hanımcıktı. Hepsi bir yana bir kor parçası gibiydi. Sımsıcak bir yaşam alevi gürül gürül yanardı içinde. İrade desen onda, tatlılık desen onda, gözü peklik desen ondaydı. Kısacası o bütün bunlardan yoğrulmuş, ışıl ışıl kişiliği de bambaşka bir kızdı. Elsu, oldum bittim, soyunun sopunun geleneklerine uymuş, dirliğe düzenliğe, kurallara bağlı kalmıştı. Hak, hukuk, çeki düzen der de başka bir şey demezdi. Matematiğe olan yatkınlığı ve başarısı belki de bu adalet duygusu yüzündendi. Ama başarısı bu kadar da bitmiyordu. Manastır manastır oldu olalı onun gibisini görmemişti. Arkadaşları İngilizceyi çatpat bile beceremezken o okumayı yazmayı hemencecik öğrenivermişti. İlahi söylemekte de üstüne yoktu. Bu konuda da öbür kızlara taş çıkartıyor, onları enikonu çekip çeviriyordu. Adalete olan tutkusu kendini müzikte de belli ediyordu. O bir sanatçıydı. İçinin ateşi yaratıcılığa yönelikti. Eğer daha uygun bir ortamda doğup büyüseydi bir edebiyatçı ya da müzisyen olması işten bile değildi. Ama gelin görün ki Elsu, Elsu olarak doğmuştu. Bir başkan olan Clarky Nah'ın kızıydı. Sanatçının adı sanı olmayan bir yerde Holy Cross Manastırı'nda derdi günü saflıktan, temizlikten, doğruluktan ibaret olan ve öbür dünyada ölümsüzlük diyarında ruhların huzura ermesiyle ilgilenen rahibeler arasında yaşıyordu. Yıllar yılları kovaladı, manastıra 8 yaşındayken girmişti, gel zaman git zaman yaşı 16'ya değdi. Artık rahibeler öğrenimini sürdürmesi için Elsu'yu Birleşik Devletler'e göndermeyi tasarlıyor ve bu konuda üst makamlarla yazışmalarda bulunuyordu. Derken kendi köyünden bir adam çıka geldi manastıra, kızla konuştu. Adamı görünce Elsu'nun içine korku düştü. Kirpas içinde kaba saba eciş bücüş bir adamdı bu. Tarak yüzü görmemiş salkım saçak saçları vardı. Kınayan gözlerle kızı tepeden tırnağa süzdü. Oturmaya yanaşmadı, ayakta dikildi ve damdan düşer gibi ''Erkek kardeşin öldü'' dedi. Kara haberi işitince ayılıp bayılmadı Elsu. Kardeşini hayal meyal anımsıyordu. Haberci devam etti. Baban yaşlı başlı bir adam, bir ayağı çukurda, yapayalnız. Koskoca ev ıssız kaldı. İster ki kızı yanında olsun, onu görsün, sesini işitsin. Babasını, yani Clarky Nah'ı anımsıyordu. Köyün başı misyonerlerin ve tacirlerin dostuydu. Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü kuvvetli, büklüm büklüm kasları olan dev yapılı bir adamdı. Uysal bakışlı gözleri çevresinde saygı uyandıran tavrıyla kendinden ve otoritesinden emin, alımlı bir adamdı. Elsu, söyle ona geleceğim dedi. Elsu'nun gideceğini öğrenince yürekleri cız etti rahibelerin. Demek ateşin kıyısından kurtarılan fidan yanmak üzere geri dönecekti ha. Gel etme eyleme dediler, yalvar yakar oldular, ah vah edip caydırmaya çalıştılar, türlü diller döküp binbir dereden su getirdiler. Ama Elsu, Nuh dedi peygamber demedi, ille de gideceğim diye tutturdu. Ağlamalar, sızlamalar, bol bol dökülen gözyaşları da kâr etmedi. O zaman rahibe Alberta onu Birleşik Devletler'e yollamayı tasarladıklarını bile açıklamak zorunda kaldı. El Su dalgınlaştı. Bu düşüncenin uyandırdığı göz kamaştırıcı görüntüye fal taşı gibi açılmış gözlerle uzun uzun baktı. Ve başını sallayarak "Ah!" dedi. Şimdi onun gözlerinde başka bir görüntü tütüyordu. Tanana Station'da bir yay çizerek akan Yukon ırmağı. Ortadaki büküntünün bir yakasında St. George Misyoner diye, öbür yakasında bir kızılderili köyü ile yanı başındaki pazar yeri. Köyde kocaman kütüklerden yapılma bir ev, evin içinde bir adam, kölelerinden başa kendine bakacak kimi kimsesi olmayan bir ihtiyarcık. Göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız Yukon dolaylarındaki büyük kütük evi, ihtiyar adamı ve kölelerini 7'den 70'e herkes tanırdı. Ardı arkası kesilmeyen şölenleri, içki meclisleri ve eğlenceleriyle ün salmış bu evi rahibeler de bilirdi. Bildikleri içindir ki El Su'yu uğurlarken şıpır şıpır gözyaşı döktüler. El Su geniş eve gelince ayağının tozu ile baştan aşağı ortalığı temizlemeye koyuldu. Clykenach kızının danışmadan etmeden kendi bildiğini okumasına karşı çıktı ilkin. Gel gelelim sonunda debdebeye, şatafata olan düşkünlüğü baskın çıktı. Gidip Yukon dolaylarının en zengin para babasından Porportuk'tan $1000 borç aldı. Bununla da kalmadı Clykenach. Pazar yerinde borç üstüne borca girdi. El Su da geniş evi yeniden adam etti, canlandırdı. Gösterişli, görkemli bir hava verdi. Böylelikle Clykenach eski geleneklere yeniden döndü. Konukseverlik, şenlik aldı yürüdü. Gerçi bütün bunlar Yukonlu bir kızılderili için olağanüstü şeylerdi. Ama Clykenach da olağanüstü bir kızılderiliydi. Öyle gelene geçene başımın üstünde yerin var deyip aşırı bir konukseverlik gösterebilmek olur olmaz birinin değil, ancak çok para kazanan birinin, yani Clykenach gibi eli de gönlü de bol olan birinin harcıydı. Ticarete yeni yeni başladıkları günlerde kabilesini istediği gibi çekip çevirmiş, yabancı tüccarlarla kârlı işlere girişmişti. Sonraları Porportuk ile birlikte koyu kök ırmağı üzerinde altın yatağı bulmuşlardı. Clykenach yetiştirilişiyle olsun, huyuyla suyuyla olsun bir aristokrattan farksızdı. Porportuk ise burjuvaydı. Zaten bir süre sonra ortağının payını satın alıp altın madeninin tamamına sahip oldu. Tam bir kirli çıkıydı Porportuk. Para istif etmek için habire çalışırdı. Aklı fikri para kazanmaktı. Clykenach ise büyük evine dönmüş ve kazandıklarının altından girip üstünden çıkmaya başlamıştı. Porportuk Alaska'nın en zengin kızılderilisi diye ün salmıştı. Ödünç para veren, verdiği kadar da faiz alan bir tefeciydi. Clykenach ise soyuyla, sopuyla, namusuyla tanınırdı. Ensesine vur, lokmasını al denilen cinsten bir adamdı. Porportuk gibi ar yılı değil kar yılı demezdi. Yılların gerisinde bir ortaçağ kalıntısıydı. Kahramanlık, şan, şeref ve de şarkı şarap adamıydı. El Su Holy Cross Manastırı'na nasıl hemencecik ayak uydurmuşsa büyük evdeki yaşantıya da öyle ayak uydurdu. Babasına karışmaya, onu Tanrı yoluna itelemeye kalkmadı. Gerçi arada bir içkiyi fazla kaçırdığında adama sitem edip kulağını büktü oluyordu. Ama bu onun iyiliği içindi. Kendi sağlığını düşünmesi, göz göre göre kendini yiyip bitirmemesi içindi. İstiyordu ki babacığı hastalık yüzü görmesin, yaşasın, gününü gün etsin. Büyük evin kapısı gelene geçene her zaman açıktı. Gireni çıkanı, geleni gideni hiç ama hiç eksik olmazdı. Geniş oturma salonu içki sofrasındaki şarkılarla, şen şakrak kahkahalarla, çın çın çınlar, tavan gürültülerden zangırdamaya başlardı. Masada dünyanın dört bucağından gelme konuklar olurdu. Uzak kabilelerin şefleri, İngilizler, sömürge gurbetçileri, iğne ipliğe dönmüş yanki tüccarlar, büyük kumpanyaların şiş göbek memurları, batıdaki çiftliklerden gelme sığır çobanları, denizciler, avcılar, kızakçılar, değişik uluslardan her renk ve cinsten bir yığın insan. İşte El Su böylesine kozmopolit bir ortamda yaşıyordu. Ana dilinden başka İngilizce de konuşabiliyordu. İngilizce şarkılar, yanık halk türküleri söylüyordu. Süre gelen kızılderili törelerine uyuyor, gitgide unutulan gelenekleri bile biliyordu. Usul erken bilir, bir kabile şefinin kızı olarak yeri gelince törelere uygun kızılderili giysilerine bürünmekten geri kalmazdı. Ama çoğu kez beyaz kadınlar gibi giyinirdi. Manastırda öğrendiği biçki dikiş ile doğuştan gelen sanatçı yaratıcılığı el ele verince neler döktürmüştü neler. Becerikliliğine diyecek yoktu. Tıpkı beyaz kadınlar gibi üstüne hokka gibi oturan güzel giysiler dikebiliyordu. O da babası gibi başkalarına benzemeyen bambaşka bir insandı. Tanana Station'da onca kızılderili kadın arasında beyaz kadınlarla eşit sayılan tek kadın varsa o da El Su'ydu. Beyaz erkekler onunla evlenmeye can atıyor, çevresinde dört dönüyorlardı. Ama onca kızılderili kadın arasında beyaz erkeklerin kıyıda köşede sıkıştırmayı göze alamadıkları tek kadın da yine oydu. Çünkü El Su bir içim suydu. Öyle güzel, öyle güzeldi ki güzelliği ne beyaz kadınlarınkine benzerdi ne de kızılderili kadınlarınkine. Boyundan bosundan, dış görünüşünden gelmiyordu bu güzellik. İçindeki alevin dışa vurmasından geliyordu. Boy boz, kaş göz olarak tipik bir kızılderiliydi. Kapkara saçlar, yanık bir ten, kömür gibi gözler, ışıl ışıl, korkusuz mu korkusuz, keskin mi keskin, güvenli mi güvenli bakışlar. O sık sık kanatları titreşen, o minik, o sevimli kartal burun, o belli belirsiz çıkık elmacık kemikleri, uyumlu incelikleriyle dudaklar ve ateş, içinden coşan, taşan, bunların hepsini kucaklayan, alev alev fışkıran o ateş, ille de o ateş. Lafa söze sığmaz, akıl sır ermez bir ateş, ruhunun dışa yansıması gibi bir şey. Gözlerinde kıvılcımlarla pırıl pırıl uçuşan, yanaklarında dolaşan, burun deliklerini büyüten, dudaklarını büktüren, üzerinde gezinen, dudakları bitişikken sımsıcak bir yürek gibi onları için için titreten bir şeydi bu ateş. El Su akıllıydı da, kıvrak bir zekası vardı, kurnazlığa düşmeyecek, başkalarını incitmeyecek kadar akıllıydı. Ağzından bal akardı ama yeri geldi mi lafını esirgemez, söyleyeceğini pat diye söyleyiverirdi. İnce zekasının ürünü olan şakaları çevresindekilere gönül sıcaklığı veren bir aleve benzerdi. Gülmekten kırar geçirirdi dinleyenleri. Yine de herkes ağzına baksın istemezdi. Çevresindekilerin ilgisini kendi üzerinde toplamazdı asla. İşin bu yola dökülmesine izin vermezdi hiç. Bir an bile aklından çıkarmazdı büyük evde her şeyin ve her sözün babasıyla başlayıp babasıyla bittiğini. Evin temel direği babasıydı. Sonuna kadar el üstünde tutulmalıydı. Ev sahibi oydu. Vur patlasın, çal oynasın, şenliklerin başı oydu. Bu böyle olacak dedi mi akan sular durur, bir dediği iki edilmezdi. Gerçi elden ayaktan düşmeye başladı başlayalı adamın sarsak omuzlarındaki yükü, evin olanca zahmet ve sorumluluğunu kızı üstlenmişti. Doğru olmasına doğruydu bu. Gel gelelim dışarıdan bakıldığında yine de her şeyi babası yönetiyormuş gibi görünürdü. Konuklarda öyle bir etki uyandırılırdı ki herkes şöleni onun çekip çevirdiği sanısına kapılırdı. Hatta ihtiyar adam çoğu kez içki sofrasında sızıp kalsa bile böyleydi bu. Porportuk da görülürdü büyük evde. Masrafların kendi cebinden çıktığını yüzlerine vururcasına her şeye burun kıvırır, herkese kınayan gözlerle bet bet bakar, soğuk bir tavırla başını sallar, sinsi sinsi dolanır dururdu ortalıkta. Aslında masrafların kendi cebinden çıktığı filan yoktu. Faiz üstüne faiz bindirerek bir eliyle verdiğini öbür eliyle alır ve gitgide soyup soğana çevirirdi Klakinah'ın mallarını. Her geçen yıl biraz daha silip süpürürdü. Adamın elindeki son kırıntıları da eline geçirdiği ve neredeyse büyük evin ocağına incir dikmek üzere olduğu sıralarda Porportuk El Su'ya evde har vurup harman savurduklarını, akıllarını başlarına devşirmelerini söyleyerek sert bir dille çıkışacak oldu. Ama El Su açtı ağzını, yumdu gözünü, bir güzel payladı onu. Öyle ki söylediğine söyleyeceğine bin pişman oldu Porportuk. Bir daha da onu azarlamaya yeltenmedi. Çünkü El Su da tıpkı babası gibi soylu bir insandı. O da babası gibi paraya metelik vermez, onurun her şeyin üstünde tutardı. Porportuk mırın kırın edeye de borç vermeyi sürdürüyordu ama Hazıra Dağı mı dayanır? Paralar durmadan suyunu çekiyordu. El Su kafasına koymuştu. Sağ oldukça babasının alıştığı yaşantıda hiçbir değişiklik olmayacaktı. Attan inip eşeğe binmeyecekti babası. Eğlencelerden ele tek çekilmeyecek, aşırı konukseverlikleri son bulmayacaktı. Her şey eskisi gibiydi yine. Kıtlık günlerinde darda kalan Kızılderililer ahvah ederek girdikleri büyük evden güle oynaya çıkıp gidiyorlardı. Kıtlık başlayıp da yardım edecek paraları çıkışmadığı zamanlarda hemen Porportuk'tan borç alınır, elleri boş döndürülmeyerek Kızılderililerin gönlü hoş edilirdi. El Su da işi umursamazlığa vurup benden sonra tufan diyebilirdi. Diyebilirdi ama bu tufan ihtiyar Porportuk'un ta kendisiydi. Kesenin ağzına her açışında kıza ağzı biraz daha sulanarak bakıyor, içindeki küllenmiş ateşin yeniden yanıp tutuştuğunu duyuyordu. Gel gelelim El Su'nun gözü onu görmüyordu bile. Kendisini isteyen beyaz adamlardan biriyle manastırda törenli, papazlı, yüzüklü, kitaplı evlenmeye de can attığı yoktu. Çünkü Tanı Anastasia'nda kanı kendi kanından, soyu kendi soyundan, köyü kendi köyünden, adına Akun derler bir delikanlı vardı. Akun baba yiğit ve yakışıklı bir gençti. Attığını vuran bir avcıydı. Bu yüzden gezip tozmadığı yer kalmamıştı. Çok yoksuldu. Kuş uçmaz, kervan geçmez diyarlara seferler yapmıştı. Her yeri bir uçtan bir uca karış karış dolaşmış, ta Hudson körfezine kadar uzanıp sonra geri dönmüştü. Sibirya'da ve Japon denizlerine yelken açan gemilerde ayı balığı avcısı olarak çalışmışlığı vardı. Klondike'dan altın aramaktan döndüğü bir gün gezip tozduğu yerleri Klakinah'a anlatmak için her zaman yaptığı gibi büyük evin yolunu tutmuş ve manastırdan ayrılalı 3 yıl olan El Su'yu ilk kez o gün görmüştü. Ve Akun o günden sonra da gezgincilikten elini eteğini çekmişti. $20 gündelikle gemilerde dümencilik yapması yolundaki önerileri geri çevirdi. Arada bir ava çıktı, balık tuttu. Tanana Station'dan fazla uzaklaşmadı. Sık sık büyük eve gelip uzun süre kalıyordu. El Su onu öbür erkeklerle karşılaştırmış ve hepsinden daha üstün olduğunu anlamıştı. Delikanlı yanık türküler söylüyordu ona. Öylesine yandı tutuştu, ateş bacayı öylesine sardı ki kıza abayı yaktığını anlamayan kalmadı Tanana Station'da. Porportuk ise bıyık altından sinsi sinsi gülüyor, büyük evde kazanın tıngırdaması için borç vermeyi sürdürüyordu. Ve günlerden bir gün ecel Klakinah'ın kapısını çaldı. Klakinah içki sofrasına oturmuş, gelip gırtlağına çöreklenen ölümü boşu boşuna şarapla uyutup oyalamaya çalışıyordu. Kahkahadan, şakadan, şarkıdan geçirmiyordu. Akun öyle bir olay anlattı ki gülmekten kırdı geçirdi herkesi. Tavana yükselen kahkahalarla çın çın çınladı ortalık. Ne arpacı kumrusu gibi kara kara düşünen vardı sofrada, ne işini çeken ne de gözyaşı döken. Klakinah mutlu yaşamıştı, ölümü de öyle olmalıydı. O sanatçı duyarlılığıyla El Su bunu herkesten daha iyi sezinliyordu. Tıpkı geçmiş günlerdeki gibi kalabalık bir konuk topluluğu vardı masada. Soğuktan buz kesmiş 3 denizci gelmişti. Gemileri batmış 74 kişilik mürettebattan yalnızca onlar kurtulabilmişti. Yorucu bir kuzey yolculuğundan ayaklarının tozuyla dönmüşlerdi. Klaki Nah'ın ardında el pençe divan duran 4 yaşlı adam yer almıştı. Bu ihtiyarcıklar onun gençlik günlerinden arta kalan emektar kölelerdi. Ölgün, nemli gözlerini Klakinah'tan ayırmayarak her an tetikte duruyorlardı. Sarsak ellerle kadehine içki dolduruyor ya da efendileri gırtlağına çöreklenen ecelin kımıldamasıyla soluğu kesilip de aksırıp tıksırmaya başladığını hemen atılıp sırtını yumrukluyorlardı. Gece vur patlasın, çal oynasın akıp gidiyor, saatler ilerledikçe şenlik şamata hızını artırıyor ve ölüm çöreklendiği yerde kımıldanıyor, çöktükçe çöküyordu Klakinah'ın gırtlağına. Klakinah baktı ki olacak gibi değil, Porportuk'u sofraya buyur etmelerini istedi. Porportuk dışarının ayazını bırakıp içeri girdi, kınayan bakışlarını masadaki etlerin, şarapların üzerinde gezdirdi. Gözleriyle boğazınızda kalsın der gibiydi. Yiyip içtikleri şeyler hep kendi cebinden çıkan paracıklarla alınıyordu. Ama masadaki güleç yüzler boyunca seke seke dolaşan gözleri öteki uçta oturan Elsu'ya ilişince süngüsü düşüverdi. Bakışlarındaki kınama o anda uçup gitti, birdenbire sinsi pırıltılar uçuşmaya başladı gözlerinde. Klakinah'ın yanında ona bir yer açıldı, önüne bir kadeh kondu. Klakinah onun kadehine kendi el ceyiziyle şarap koydu. ''Hadi sene, içsene'' diye bağırdı. ''Nasıl hoşuna gitti mi bari?'' Porportuk hoşlandığını belirtmek için başını salladı, dudaklarını şaplattı, gözleri sulanmıştı. Klakina, ''Kendi evinde de hiç içki içmiş miydin böyle?'' diye sordu. Porportuk asıl düşüncesini gizleyerek kaçamak bir karşılıkla geçiştirmeye kalktı soruyu. ''Ne yalan söyleyeyim, içki benim paralanmış gırtlağıma bire bir gelir.'' ''Gelir ya, Klakinah lafın üst yanını kendi getirdi. ''Gelir gelmesine ya, ateş bağısı öyle değil mi?'' Masadakiler makaraları koyverdi. Porportuk adam akıllı bozuldu. Gözlerinden kıvılcımlar saçarak kötü kötü baktı. ''Senle ben de aynı yılın çocuklarıyız, yaşıtız. Ama gel gör ki ölüm şimdi senin gırtlağına çöreklenmiş. Gözü toprağa bakan sensin.'' Oysa ben hala dipdiriyim, dincim.
9. ayrımın sonu. Sayfa 109.